Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacıgan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında, iş yerlerinde, evlerinde, velhasıl Cenab-ı Allah'ın mükemmel bir şekilde yaratmış olduğu kainatın herhangi bir yerinde, farklı frekanslarda aynı duygularla bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ben Numan Ruhullah Aras ve kıymetli hocam Süleyman Derin, hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim.
Ben de buradan kıymetli dinleyicilerimize ve sizin tabirinizle kainatın her tarafında bizi dinleyen meleklere dahil selam veriyorum buradan. Numan kardeşim, hakikaten söylediğimiz her söz bir yerlerde kayda geçiyor. Evet. Muhtemelen melekler, muhtemelen değil kesinlikle, bunları kayda geçtiği için inşallah güzel kayıtlar olur. Hem radyomuzda hem de radyo dışındaki ilahi alemde diyelim.
İnşallah hocam. İmam Rabbani'nin Mektubat isimli eserinden devam ediyoruz. 163. mektuptaydık. Müminlerin saflarını net olarak, fikirlerini, düşüncelerini net olarak ifade etmeleri ve belirlemeleri hususunda devam ediyorduk hocam.
Eyvallah. Bu hakikaten önemli bir konu. Yani İmam Rabbani bu tür mektupları belki sık sık da yazmıyor. Zaman zaman yazdığı için biraz uzatmış da olduk konuyu, ama 3 hafta oldu yaklaşık bu konuya. Çünkü evet, bu konu bugün çok elzem. Yani daha önce Müslümanlar güçlüyken, devletiniz varken, Osmanlı döneminde, Selçuklular döneminde, Abbasiler döneminde 3 kıtada at koşturuyorsunuz. O zamanki davranışlarınızdaki bazı hatalar su kaldırır. Yani hata yaparsınız ama güçlü bir sistem arkanızda olduğu için hükümetiniz, devletiniz, Müslümanlar çok büyük zarar görmeyebilirdi.
Tolere edilebilir.
Ama bugün yani bırakın devleti, bir Müslümanın ufak bir hatası bile nice Müslümanların acı çekmesine sebep oluyor. O yüzden bugün çok daha bu nasihatlere kulak vermek durumundayız.
Evet kıymetli hocam. Büyüklerden biri demiş ki, sizden biri delilik sınırına ulaşmadıkça İslam'a ulaşmaz. Biraz tabii uç bir düşünce.
Yok, esasında hadislerde geçiyor bu.
Evet.
O kadar Allah deyin ki diyor Allah Resulü, yani zikirle, Allah'ı anmakla meşgul olun ki size deli desinler. Şimdi bugün esasında bu uç değil. Dikkat ederseniz bugün insanların her biri bir şeyin delisi. Bir kesim insanlar futbol delisi değil mi? Hı hı. Hani reklamlar var, işte futbol için yaşarız, futbol için ölürüz falan diye böyle çok abartılı reklamlar var. İşte kılık kıyafetini ona göre uyduran, futbola göre tanzim eden insanlar var. Modayı takip edip modacılar ne derse ilahi emirmiş gibi hemen mantıksız sorgulamadan uyanlar var. Hı hı. Ne bileyim işte bir belli partiye üye olup da partisi için canını verenler de var. Hı hı. Şimdi herkesin böyle bir aşırılık gösterdiği şu ortamda Müslümanların da Allah için, hatta ayet-i kerimede Estağfirullah vellezine amenu eşeddu hubben lillah. Ayetin başına diyor ki onlar diyor putlarını Allah'ı sever gibi severler. Ama diyor müminlerin Allah'a olan sevgisi çok daha şiddetlidir. Eşeddu. Şiddetlidir yani. Allah-u Teala herkesin kendi inanç sistemindeki putunu sevdiğini, ama müminlerin onlarla kıyas götürmeyecek kadar Rablerini daha çok sevdiklerini bize burada haber veriyor. Böyle olunca yani velilikle delilik arasında ufak bir harf farkı var derler. Hı hı. Yani insanın veli olması için deli gibi davasına sadık olması. Şimdi bir kumarbaz kumarı için bütün malını mülkünü harcayıp sarf ediyor. Yine de elinde 5 kuruş para geçirse gidip bir yerlerde tavla zar atıyor mesela. Evet. Yani sen bütün o serveti yemişsin. Bu artık bırak bunu. Yok, hala bırakmıyor. Başka bir insan içki sefahat peşinde bütün bir servetini harcamış. Hı hı. Hala eline birkaç lira geçtiği zaman gidip ucuzundan içki alıp içmeye, keyif almaya bakıyor. Ya sen, hı hı, bunun için sağlığını kaybetmişsin, efendim servetini, aileni kaybetmişsin. Bırak artık bu zıkkım derler ya.
Evet, evet, evet.
Hala bırakmıyor. Ama bir mümin maalesef veya bir Müslüman bu yolda bazen ufacık bir musibete düçar oluyor. Hı hı. Yani ufak bir mahkeme oluyor, bir bela geliyor başına. Hı hı. Bakıyorsunuz hemencecik, ya kardeşim bu da fazla oldu falan deyip dinden ve davasından daha doğrusu vazgeçebiliyor. O yüzden ben diyorum ki her zaman, yani şu sarhoşlar, şu kumarbazlar, onlardaki samimiyetin biraz bizde olsa, yani bunu biraz hata oldu belki,
evet,
biraz,
evet,
ama
motivasyonu yani,
manasına,
evet,
söylüyorum. Yani adam, evet, canını malını boş bir dava uğrunda böyle seve seve sarf ederken biz ebedi hayat diyoruz. Ama, hı-hı, ne canımızı ne malımızı vermiyoruz. Halbuki ayet-i kerimede Saf suresinde Estağfirullah çok güzel bir Her tarafı güzel Kur'an-ı Kerim'in de tam günümüze uygun bir şey. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu hel edullüküm ala ticaretin tüncikümün azabin elim diyor. Ey iman edenler, size bir ticaretten haber vereyim mi? Hani bir arkadaşımız gelir der ki ya hocam falan yerde arsalar şimdi çok ucuz ama yarın 100 misli prim yapacak. Hemen bir arsa alalım dese belki yani borç para bulup bir yatırım yapmak isteriz değil mi? Allah diyor ki sizi diyor şiddet azaptan kurtaracak bir ticaretten size haber vereyim mi? Tü'minune billahi ve rasulihi ve tücahidune fî sebilillahi bi emvalikum ve enfüsüküm diyor. Allah'a ve Resulüne inanırsınız. Hemen peşinden de mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz, gayret edersiniz. Şimdi bugün yani bu işi kaybettik maalesef. Tü'minune billahi ve rasulihi tamam. Onda bir sıkıntı yok. Hepimiz Allah'a iman ediyoruz. Resulüne, kitaplarına, her şeye iman ediyoruz da. O imanın gereği olan deli gibi yani çalışmaya gelince bir futbol severin, bir efendim işte içki severin gösterdiği fedakarlığı gösteremiyoruz maalesef. Evet.
Şöyle mi desek hocam? Delilik aslında hani psikolojik olarak da bir belki özelliklerinden biri vardır. O deli olduğu şeyden başkasını görmemek. Yani deli olduğu şey elinde alındığında hani sağında solunda ne var ne yok fark etmeden çıldırmak, etrafını görmemek derecesine bağlılık, yani deli, bağımlılık.
Deli ölürcesine bağlanır bir şey.
Ölürcesine bağlılık. Evet.
Ve o kafaya taktığı konuda evet. Hakikaten deli gücü derler.
Yani İslam elinizden alınacağı zaman, İslam'a bir zarar geldiğinde sağınızı, solunuzu, çevrenizi görememek.
Şimdi nasıl oluyor? Trafikte birisi önümüze arabasını sürse, sollasa dünyayı gözümüz görmüyor.
Evet.
Ben bazen haberler okuyorum, üzülüyorum yani. Trafikte birbirini öldüren o kadar çok insan var ki. Nedir sebebi?
Evet.
Sen benim önüme geçtin. Haklı veya haksız. Yani haksız veya geçmiş olsa ne olur? Bir insanı öldürmek için, bir insanı dövmek için, yaralamak için geçerli sebep mi bu yani?
Değil.
Biz de zaman zaman haksız yere başkasının önüne fırlıyoruz trafikte.
Evet.
Bilerek, bilmeyerek değil mi? Şimdi insanlar bakıyorsunuz ki nefsani davalarda bir lira için adam öldürüyor. Kardeş kardeşe bir karış toprak benim tarlama geçtin diye, komşu komşuya senin tavuğun benim bahçeye geçmiş diye insanlar öldürüyorlar. Yani bu delilik mi, cinnet mi artık? Delilik bile değil ya. Deli bile bu kadar delice işler yapmaz. Akıllı dediğimiz insanlar o kadar delice işler yapıyor ki. Bir evet. Karış toprak için, 2 lira para için, 5 lira bilmem bir simit için adam öldürüyorlar. Ama öte yandan İslam'ın böyle kuralları çiğneniyor, İslam sahipsiz. Biz kimseye gidin de adam öldürün demiyoruz haşa. Ama yani 3-5 lira bir sadaka, 3-5 saat bir vaktinden bir fedakarlık. İnsanlar ya şimdi meşgulüm, gelemem. Bu para bana da lazım, benim de ihtiyacım var deyip her yerden yani İslam yolunda kasmaya, israf yolunda ise bol bol saçmaya çok meraklıyız. Şimdi durum böyle olunca yani bu İmam Rabbani'nin kullandığı kelimeler bize aşırı gelebilir. Halbuki evet. Ayetleri, hadislere baktığımızda hiç de aşırı değil. Zaten evet. İmam Rabbani baştan sona bu mektubatında ayet ve hadis şerhi yapmış oluyor. Biz de demek istediği yani siz de kardeşim madem ebedi cennete talipsiniz, cemalullah'a talipsiniz. Şimdi yani kusura kalmayalım. Bu işler o kadar ucuz değil.
Değil.
Yani şimdi ben bazen bizim fakültemizde bir aşevimiz var. Latif olsun diye her zaman sorarım. Oradaki bazı hocalarımız işte diğer fakülte hocalarına ihtiyaçlarını yani işte pirinçti, mercimekti neyse falan filan oradan toptan fiyatına veriyorlar. Çok da güzel bir hizmet. Evet. Ben her zaman gidip önce soruyorum. Ya bugün bedava bir şey var mı diyorum. Hani bir çiklet, bir yani kendime ibret olsun diye soruyorum. Daha şimdiye kadar ne zaman da sorarım. Hiç bedava bir şey olduğunu duymadım. Ha, hediye olarak verirler ama yine bedava değil. Onu veren adam kendi cebinden veriyor size. Yani o bedava olduğu için değil. Aman Allah'ım diyorum şu dünyada bir çiklet dahi bakkala gitseniz hem bir gidin süpermarkete. İçinde belki 10 milyon çeşit malzeme eşya var. Yani o soklarıyla beraber. Desen ki oradaki kasiyere ya bu işte o kadar isim vermiyorum şimdi büyük böyle hakikaten dehşet mağazalar var. Şuradan bana bir sabun, bir tane diş macunu, ne bileyim bir tane bir ayakkabı ver desen verir mi? Vermez değil mi?
Vermez tabii ki.
Hepsinin bedeli var. Yani dünyada en basit bir şey bile, bir çiklet bile bedelli olur da ebedi bir hayat bedelsiz olur mu? İşte ayet-i kerim bunu söylemiş. Mallarınız, canlarınız bu konuda cihad edeceksiniz, mücadele edeceksiniz. İmam Rabbani de bunu söylüyor yani.
Doğru.
Ya.
Aslında delilik derecesine gerçekten bağlanmak gerekir. Yoksa cennet de kolay değil. Bir şekilde dediğiniz gibi bir ciklet bile emek çekerek alıyorsunuz. Ama öbür dünya için daha çok fazla emek çekmek gerekiyor.
Kesinlikle.
Belki de insanlar buna çok fazla inanmadıkları için artık İslam'ı bir şekilde çok ulaşılmaz mı görüyorlar?
Şöyle diyeyim Numan Bey kardeşim. Tabii insanlarda şu var. Yani insanlar futbol için, işte basit şeyler için böyle can mal vermeye normal görüyorlar.
Ve görüyorlar ama somut olarak da onu görüyorlar. Hani gidip maça gidiyorlar, belki bir şey yapıyorlar ama hani sonsuz bir hayatı tahayyül edemedikleri için belki de kapasiteleri kazanmadığı için.
Zaten İmam Rabbani diyor ki başka bir mektubunda, tasavvufun diyor amacı imanı yakini hale getirmektir. Evet. Yani hepimiz inanıyoruz elhamdülillah ama imanımız yakini mi? Çoğu zaman maalesef tam yakini yakalayamıyoruz. Ne demek yani? Allah rezzaktır diyoruz. Hı-hı. Rızkı veren Allah'tır diyoruz ama yani sanki rızkı veren, garanti eden bir Rabbimiz yokmuş gibi, hı-hı, tamamen kendi gücümüze, aklımıza dayanarak gece gündüz bir sürü plan proje yapıyoruz. Hocam plan proje yapmayalım. Yapalım da rızık için yapmayalım. Hı-hı. Ben okuyacağım, iyi bir doktor olacağım. Ümmeti Muhammed'in hastalarına faydam olacak derseniz, hı-hı, ibadet olur. Hı-hı. Ama ben doktor olmasam aç kalırım. Hı-hı. Tek çare tıbbı bitirmek derseniz, hı-hı, Allah'a bu konuda şirk koşmuş oluyoruz.
Allah'a
ya Rabbi sen bana rızık veremezsin. Ne olur ne olmaz. Ben yine çalışıp çabalayayım da bir meslek sahibi olayım. Ya kardeşim, hı, yani gökteki kuşların ne mesleği var? Hayvanatın ne mesleği var? Ağacın içinde kemiren kurtun, elmanın içindeki kurdun ne mesleği var? Hepsi dünyanın en güzel bitmez tükenmez kebaplarını, helvalarını yiyor kendilerince. Her zaman söylüyorum, Mevlana'da geçiyor bu. O ağacı kemiren kurtçuk dermiş ki, ya böyle güzel helva, acaba başka kimin böyle güzel helvası var ki? Hı. Ağacı helva gibi yermiş. Bir de dermiş ki, acaba başka böyle bir şanslı benim gibi bir varlık var mı dünyada? Şimdi durum böyle olunca bak, yakini imanımız yok demek ki.
Allah.
Halbuki rızkı veren Allah hakikaten. Evet. Hiç okumayan, çalışmayan, üniversite bitiremeyen nice insanlar var, iş adamları var, müteahhitler var. 100 tane üniversite mezununu toparlasan bir tanesi bile yapmıyor.
Evet.
Rızkı veren Allah. O yüzden yani biz imanımız yakini olursa hiç sıkıntı olmaz. Şimdi insanlar futbol için, müzik için, efendim öyle en basit şeyler için delilik yapıyor. Bu normal, karşılıyoruz bunu. Hı hı. Çünkü avam seviyesinde, gaflet seviyesinde bunlar normal.
Özgüven sahibi diyorlar.
Birisi,
en hafif deyimiyle.
Birisi ahiret için fedakarlık yaparsa o adama da bazen deli, hatta inanç sistemine göre bazen de bazıları enayi gözüyle bakıyor. Hmm. Şu adama bak ya. Bütün parasını cami yaptırmış, kurs yaptırmış. Kardeşim keyfine baksana falan. 3 günlük dünya yani falan diyenler oluyor ya. Tabii inanç sistemine göre. Hmm. Şimdi İmam Rabbani bize tabii Allah razı olsun en üst seviye gösteriyor. En üst seviyesi bu işin. İnsan vardır 1 lirasını verir. İnsan vardır 10 dakikasını zor verir. Cuma'dan cumaya zor gelir. İnsan vardır ömrünü verir, servetini bağışlar. İşte servetini vermek Ebu Bekir Efendimiz'de olduğu gibi, diyor ki neyi bıraktın ey Ebu Bekir ehline deyince, Allah'a ve Resulüne diyor. Şimdi biz bunu mesela, bize göre deliliktir bu.
Evet.
Bizim gibi insanlar bunu kaldıramaz. Zaten o yüzden Allah Resulü sadece ondan kabul etmiş böyle bir fedakarlığı. O yüzden hani bu üst bir seviyedir inşallah. Allah bize yaşamayı nasip etsin.
İnşallah. Bakıyorsunuz hocam, bugün dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'ları, yani bütün her şeyi tatmışlar. Dünyanın en zengin insanlarına bakın. İsim vermiyorum ama bellidir zaten. Bugün bütün zevkleri tatmışlar. Vakıf kuruyorlar. Mesela diyelim ki işte filan filan vakfı kuruyorlar. Ve bütün servetlerini, öldükten sonra bütün servetlerini oraya bağışlıyorlar. Ya. Biz öldükten sonra bütün servet vuruyor. Hatta daha da ilginci, bir kadının bir tanesi öldükten sonra bütün servetini sokak kedilerine bağışlamış. Yani aslında bu dünyada bırakacağını, öbür dünyaya götürmeyeceğini ve bunca kazandığı malın kendisiyle beraber gitmeyeceğini bir şekilde insanların hepsi inansın veya inanmasın fark ediyorlar bir yerde. Ve ondan sonra bütün malının mülkünü bir anda bahşedebiliyorlar. Müslümanın tek farkı bu işi ölmeden önce yapabilmesi ve onu görebilmesi, yani o pencereyi görebilmesi Müslümanın.
Kesinlikle, çünkü o yani Avrupa'daki gayrimüslimlerde de ruh var.
Evet.
Ruh ebedi olduğu için ebedi şeyler yapmak istiyor. Yeme içme eğlence bu bir yere kadar.
Bir yere kadar.
Onu da tadanlar anlıyorlar ki ya bunlar iş değilmiş, neticede bunlar amaç değilmiş. O kadar paramız da oldu. Bu sefer ne yapalım? O ruh onlara diyor ki sen iyilik yap. Tabii eğer o ruh bir din ile buluşursa, İslam ile buluşursa hem mümin oluyor, hem de yaptığı bütün o hayırlı işlerden müthiş ecir alıyor. Ama o ruh imanla, İslam'la buluşamazsa yine sahibine bazı hayır işler yaptırıyor şüphesiz. Ama tabii o ancak azabından azaltır. Yoksa iman olmadığı için ona çok faydası olmuyor maalesef. Hı-hı. O yüzden bizim vazifemiz yani herkese İslam'ı ulaştırmaya çalışmak. Hı-hı. Hele o özellikle güzel, hı-hı, kalpli böyle hayırsever insanlar hangi kültürde olursa olsun onlar İslam'a daha çok teşne esasında, ama ulaşamıyoruz maalesef. O da ayrı bir problemimiz. İnşallah onu başka bir mektupta muhtemelen tartışırız.
İnşallah hocam. Derilik İslam'ın ve Müslümanların yücelmesi konusunda nefsin faydasına ve zararına iltifat etmemek ve bir şeyi elde etmeye ya da onu kaybetmeye aldırmamaktan ibarettir.
Çok güzel bir tarif yaptı. Harika bir tarif ya.
Evet.
Şimdi şöyle düşünün, bir anne çocuğu tehlikede mesela. O anda hesap kitap yapar mı?
Yapamaz.
Diyelim ki evden duman çıkıyor. Anne dışarıda. Bebeği de içeride. Ya hı-hı, şimdi ateşe girsem elim yanar. Elbisem kirlenir mesela. Hı-hı. Diyebilir mi anne ya? Hatta geçen çok ilginç bir haber vardı Numan Bey kardeşim. Çocuk balkondan düşüyor. Hı-hı. Annesi de peşinden atlıyor çocuğun. Hı-hı. Çocuğu havada yakalıyor. Hı-hı. Çocuğu kurtarıyor ama kendi birkaç kemiği kırılmış. Demek ki yani çok yüksek apartman, herhalde bir iki katlı falan, hı-hı, bir apartman gibi. Hı-hı. Ben o anneye hayran kaldım.
Evet.
Ne müthiş. O anda o anne onu hesapsız kitapsız yapıyor.
Evet.
Şimdi İmam Gazali diyor ki annelerle babaları karşılaştırıyor İhya'da.
Babaların aleyhine bir şey mi gelecek?
Babaların aleyhine, eyvah, gelecek biraz maalesef. Şimdi anneler diyor çocuklarını böyle karşılıksız sever. Tamamen onlarınki böyle kalpten bir bağlılıktır. Hmm. Diyelim ki bir çocuk diyor sele kapılsa annesi hemen atlar.
Öyle.
Hiç düşünmez. Boğulmayı da göze alır. Yüzünü bilmese de atlar. Babalar diyor duruma bakar. Yani canını kurtaracaksa öyle atlar gibi bir yorum yapıyor. Tabii her baba için geçerli değil bu. Ama genelde babaların sevgisi biraz daha tabii akla dayanan bir sevgi. Hmm. Çok böyle duygusal değil.
Uçaklarda da hocam hani duyuru yapılır ya. Eğer bir tehlike anında oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuklarınıza takın diye. Yapılan bir araştırmada tehlike anında annelerin önce çocuklarına sonra kendilerine taktığı, babaların ama birebir uydu. Önce kendilerine sonra çocuklarına taktığı konusunda
onda
bir araştırma
ayrı,
yapmışlar.
Onda ayrı bir tartışma konusu bu.
Evet.
Ama yani şimdi bu tehlikeli durumlarda tabii
gibi,
hesapsız kitapsız işte delilik diyemeyiz, evet, biz buna. Buna biz fedakarlık dememiz,
doğru,
lazım.
Burada fedakarlık.
Şimdi yani sizin kardeşiniz, abiniz inşaatın içinde veya ne bileyim bir ateşin içinde kalmış, koşarsınız. Esasında sufiler diyorlar ki bütün insanlar senin kardeşindir. Din kardeşindir. Yani merhametin varsa herkesi kurtarman lazım. Tabi bu kurtarmak için de işte candan, maldan, deli gibi tabir yerindeyse. Hakikaten ben bakıyorum şimdi bizim elhamdülillah camiamızda da böyle insanlar var. Şimdi Afrika'nın bilmem ormanlarına gidip orada hayır dağıtıyorlar. Hayatları tehlike içinde. Hı hı. Ne bileyim işte ne güzel abilerimiz var böyle kasaba kasaba il il gezip irşatta bulunuyorlar. Soğuk, hı hı, demiyorlar, sıcak demiyorlar. Yani Musa Efendimiz'e eşen hatırlar. Böyle çıkarmış bir Anadolu seyahatine bir ay falan sürermiş yani. Hatta yanındaki abiler sırası değişirlermiş. 10 gün bir abimiz yanında şoförlük yapar. Hı hı. O yorulur, uçakla geri döner. Diyelim ki Edirne'den İzmir, İzmir'den başka abimiz, oradan Adana, oradan Erzurum. Yani düşünün o yaşlarda, Türkiye'nin o gün şartlarında yollar yok doğru dürüst. Evlerde imkanlar yok, oteller yok falan. Hakikaten bunlar ancak biraz serde delilik olacak ki. Hani biz delikanlı diyoruz ya, hı hı, öyle bir delikanlılık bu yani. Kanı deli.
Evet.
Yani kanı damarında durmuyor. Böyle hizmet etmek, aşkla, şevkle koşturmak istiyor. İnşallah bu delilik, bu manada bir delilik yani. Dünya için değil de, hı-hı, ahiret için delilik caiz.
Ahiret için delilik caiz diyorsunuz.
Ahiret delili diyelimiz buna. Evet.
Biz buna bağımlılık da diyelim o zaman. Delilikle bağımlılık arasında bir fark diyelim ki İslam'ı aslında hayatının vazgeçilmezi olarak algılamak, hani hayat nizamını ona göre şekillendirmek.
Eyvallah.
Sonuçta hocam sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz birine bile, korktuğunuz demiyorum, sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz birine bile bağlandığınızda onun sevdiği şeyleri yapmaya, sevmediği şeylerden de uzak kalmaya gayret edersiniz.
Aynen.
Demek ki yakın derecesinde biz Cenab-ı Allah'ı seversek ve İslam'a da onun göndermiş olduğu İslam'a da muhabbet beslersek, aslında madem biz ona duygusal olarak bağlıyız, seviyoruz, onun sevdiği şeyleri yaparız, sevmediği şeyleri de yapmamamız lazım.
Yani,
bu da delicesine aşık olmak demek aslında.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberler Allah'a aşığı. Ne büyük fedakarlıklara katlanıyorlar, ne büyük eziyetlere katlanıyorlar. Hiçbirisi de davasından vazgeçmiyor. İnşallah biz de bu manada bir pozitif.
İnşallah
yani
hocam.
Yani bağlılık manasına bir delilik bize nasip olsun. Hesap kitap yapmadan İslam yolunda fedakarlık yapmak diyelim.
İnşallah. Şöyle bir cümleyle bitiriyor bu hususu İmam Rabbani. Allah'ı Rab, İslam'ı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Nebi ve Resul olarak kabul edip razı olduk. Ey Rabbimiz, peygamberlerin efendisi hürmetine bizi bu çizgi üzerinde yaşat. Salavatın en faziletlisi ve selamların en üstünü ona ve ehli beytine olsun. Başta ve sonda selam. Hocam şöyle bir bahse geçmiş İmam Rabbani. Dünyayı terk etmek iki türlü olur.
Evet.
Zaruret miktarı dışında bütün mubahlarıyla birlikte dünyayı terk etmektir. Mubah kelimesini bir açarsak hocam.
Mubah yani kullanılmasında mahsur olmayan, hı hı, haram olmayan, sevap da getirmeyen, günah da getirmeyen, hı, yaptığımız işlere mübah diyoruz. Yani dünyayı diyor...
Zaruret miktarı dışında bütün mübahlarıyla birlikte dünyayı terk
etmek. Yani şöyle, diyelim ki biz bir yemek yerken nedir zaruret miktarı? Geçen okumuştum bir yerde. Günde herhalde bir yarım kilo mu daha az bir gıda maddesi bize yetiyormuş.
Hmm. 500 gram.
Bir oturuşta yani yiyoruz onu ve 3 kere yiyoruz. İçtiğimiz aradaki işleri sayarsan günde 2 kilo yiyoruz belki. Hmm. 1,5 kilosu tabii çöpe gidiyor. Şimdi o asgari ile yetinip hani bir lokma bir hırka dediğimiz fazlası mübah. Yani günde insan 10 bardak çay içse günaha girmez. Evet. Ama ya 2 bardak bana yetiyor deyip 8'ini içmezsek. Ne bileyim işte günde bana şu kadar meyve yemek mübah yemesek. Evet. Kendimize araba alacağız mesela. Hani dersen ki bir insan der ki kardeşim ben iyi bir arabaya bineyim.
Evet.
İkinci elini alırsınız. Yani bir yaşındadır. 30 bin lira aşağı alırsınız pahalı bir arabaysa. Onu hayır kurumuna verirsiniz. Hı hı. Oradaki mübah olan şeyi azaltmak. Hı hı. Suf tasavvuftaki bu az uyumak. Hı hı. Az yemek. Az içmek. Yani mübahları azaltıyor bunlar. Haram değil aslında. Yani siz de 2 bardak fazla çay içtiğinizde günaha girmezsiniz. Hamdini şükür yapmak şartıyla. Hı hı. Ama azaltınca vebalden kurtuluyorsunuz. Hı hı. Belki o anda dünyanın başka bir yerinde bir lokma ekmek yemeyip de açlıkta ölen insan da var.
Evet.
Siz az yediğiniz zaman fazlasını oraya gönderdiğiniz için otomatik olarak vebalden kurtuluyorsunuz.
Hı hı. Bu hocam İmam Rabbani...
Bu dünya terkin ilk en yükseği.
En yücesi.
En yücesi yani en azla yetinip mübahları da terk etmek.
Yani bizim yaşantımıza, hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli olan şeyleri almak, gerisinden vazgeçmek.
Yani evet, bir genişçe bir hani hadise de geçiyor bunun esasında. Hadislere baktığımız zaman mesela yemekle alakalı açtık meseleyi. Yemeğin en az zaruret miktarı olan belimizi doğrulacak kadar 3-5 lokma diyor Allah Resulü.
3-5 lokma.
3-5 lokma neyinize yetmez diyor. Belinizi doğrulacak kadar. Hı. Hmm. Peki hocam ben biraz daha fazla yemek istiyorum. Yani Allah madem ki bu tayyibatı bize helal kılmış. Hı hı. Onun da üst sınırı var. Üst sınır midemizi 3'e bölüyoruz. Hı hı. 1/3'ünü yemek, 1/3'ünü su, 1/3'ünü hava için bırakıyoruz.
Boş
yani
bırakmış.
Midenin 1/3'ünü doldurursak bu artık mübah sınırını aşmış oluyoruz. Mübahın demek ki sınırı midenin 2/3'ü.
Evet.
Bunu nasıl anlarız? Doymadan kalkıyorsak sofradan demek ki az daha yer var içeride. Hı hı. Yani çok sevdiğimiz bir yemek var. Ya 3-5 lokma daha yesem yerim diye düşünüyorsun. Ona kalkarsan demek ki bir parça yeri de hava almak için bırakmış oluyorsunuz. Bazen de ne yapıyoruz maalesef kafette bulunuyoruz. Veya bazen ev sahibi çok ısrar ediyor. Hocam yiyeyim falan diyor. Artık o hale geliyorsunuz ki yemek size rahatsızlık verecek hale geliyor. Demek ki siz haddi aştınız. Mübah sınırı aşmış oluyorsunuz. O yüzden askeriye razı olmak en güzeli. Peki bunu yapma imkanı yok. Yani çevreniz, sosyal şartlar. Herhalde onu söyleyecek şimdi. Devam edelim bakalım. Ben de merak ediyorum ne diyecek.
İmkanı yoktan kastımız hocam?
Hayır. Bazen de imkanlarınız var. Hı hı. Diyelim ben çok zahit yaşamak istiyorum ama evlenmişiz.
Beceremiyoruz yani.
Bir sosyal bir çevremiz var. Efendim işte bir ilişkiler ağı içindeyiz. Onun da ölçüsünü verecek şimdi İmam Rabbani. Bu en yükseği peygamberlerin yapabileceği bir şey belki. Allah Resulü'nün yaptı değil mi?
Evet.
Hiçbir zaman evinde fazla yemek şey bilmem bulundurmuyor. Yani Allah'a o kadar tevekkülü var ki. O gün gelene ihtiyacını karşılayıp gerisini dağıtıyor Allah Resulü. Hatta bazı olmayanı da veriyor. Borç bulup da veriyor mesela. Bu en yükseği. Evet. Peki bizim gibi orta halli gafiller için bakalım ne diyecek? Kendimi kastediyorum burada.
Zaruret miktarı dışında bütün mübahlarıyla birlikte dünyayı terk etmektir. Bu ise dünyayı terk etmenin iki kısmının en yüceği olanıdır.
Eyvallah.
Diğeri ise dünyanın mübahlarından faydalanmakla birlikte haramlarından ve şüphelerinden sakınmaktır. Bu Allah kısımda aynı şekilde özellikle bu zamanda çok değerlidir.
Ya arkadaş sanki İmam Rabbani İstanbul'da yaşıyor da.
Bu zamanda dediği
bu
de
zamanda,
kendi
evet, devri. 1600'lü, evet. 40'lı seneler ama aynen bugün de geçerli işte.
Evet.
Yani helallerinden istifade ediyoruz.
Evet.
Ama haramdan ve şüphelden kaçıyoruz. Bu da mübahların en üst sınırı. Artık buradan biraz daha gidip de yani şey ya işte meyve suyu içtik ama bir de merak ediyorum diğer bu sarhoşluk benden nasıl dersek artık. Şüpheli. Veya hakikaten bazen şüpheli oluyor. Mesela geçen bir duydum çok üzüldüm. Alkolsüz bira diye bir şey çıkmış. Ya ne kadar kötü bir isim. Bir kere bira denen şey değil mi? Hep sarhoşluk veren tiksindirici bir ismi dahi kötü.
Evet.
Bunu alkolsüz dediğiniz zaman bir kere biranın reklamını yapmış oluyorsunuz. Yani hatta bunu da Medine'de falan gördüm herhalde. Alkolsüz bira gibi bir şey gördüm. Çok çok üzüldüm ya. Ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bira denen şey sarhoşluk verir. Tiksindirici bir şeydir. Müslümanlar bunun ismini duyar duymaz. Bira deyince nefret eder, kaçar. Alkolsüz deyince yavaş yavaş o Müslümanı şüpheliye velev ki içinde sarhoşluk veren bir şey olmasın isminden dolayı bazen böyle siteler görüyorum. Sitenin ismi, yani site normal ama ismi çok çirkin. Kleopatra bilmem sitesi. Bilmem ne sitesi. Ya insan orada nasıl yaşar? Yani hakikaten isim çok tehlikeli ve kötü. Evet. Allah'ın lanet ettiği efendim böyle isimler oluyor mesela. Bunlar işte yani dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle yerlerde bulunmamak. Harama şüpheliye kaçmak yok.
Aslında alkolsüz kelimesi de bir anlamda bir algı yönetmesiyle alakalı bir şey. Hani her alkolsüz aslında bir şekilde haram demek değil. Sonuçta alkolsüzdür ama sarhoşluk veren bir başka bir madde vardır. Hani bunda alkol yok ama içebilirsin demek değil aslında. Yani Kur'an-ı Kerim onun çizgisini çok net çizmiş. Sarhoşluk veren demiş. Alkol sarhoşluk veriyor mu? Veriyor. O yoksa ama bir başka madde varsa bir ada o sarhoşluk veriyorsa o da haramdır.
En azından ismini zamanla kulaklara hoş gelmeye başlıyor. Evet. Alkolsüz bira, alkolsüz bira. Ha demek ki bira denen şey içilebilir. Masada bulunmasında bir mahsur yoktur. Hatta şişesi de aynı şişeyse siz alkollüsünü koyuyorsunuz masaya. Başka bir alkollüsünü getirip koyuyor. Fark etmiyor yani. Hani karıştırıp içseniz belki de içeceksiniz.
Kolanın light ile normal kola gibi bir şey oluyor maalesef.
Bu şey önemli yani. İmam Rabbani bence bugün gerçek hayata çok uygun şeyler söylemiş. Evet. Yani bir insan isterse terk edebilir. Şu mal terk edebilir. Yani siz bir hocasınız, öğretmensiniz. Parayla pulla işiniz yok esasında. Bir hocanın işi nedir? Talebeler ders vermek değil mi?
Evet.
O yüzden bir hoca efendi yani askeriyle yetinse, ondan sonra gece gündüz ders verse, soluğunu o yolda tüketse ne güzel. Yani zengin olmasına, villada oturmasına gerek yok. Ha başka bir ben hocam iş adamıyım. Buna göre çok kazanacağım ki. Arabam güzel olacak, evim güzel olacak ki müşterilerim geliyor gidiyor, onları ağırlıyorum. Lokantaya götürmek yerine evime götürüyorum mesela. O yüzden biraz daha iyi yaşamam gerekiyor diyorsa, diyor ki İmam Rabbani, sen de tamam mübahları kullan. Ama sakın ha mübahlardan da böyle mesela işte misafirlerine, iş arkadaşlarına iyi bir yemek ver evinde.
Evet.
Ama onları alkollü lokantaya götürmenin de artık bu kadar da değil yani. Orada iş haram olmasa bile, çünkü orada bir şey yemesen bile iş şüpheliye giriyor. Niye? Sen içmesen yan masadaki adam içiyor mesela. Çoluk çocuk belki misafirler onları görecek falan. Evet. Veya bu misafirlerim benim batıdan gelmiş. Onları ben işte ben içmiyorum ama içkili yere götüreceğim. Olmaz arkadaş. Diyeceksin ya kusura kalma. Ben Müslümanım. İçkili masada oturamıyorum. Hem bak hazır Türkiye'ye gelmişken. Zaten memleketiniz her gün içiyorsunuz sabah akşam. Bir de Müslüman adeti görün. Bak bizim şöyle işte buhara pilavımız vardır, bilmem ne baklavamız vardır. Adamı al götür. İçkisiz bir yere. Orada ağırla adam desin ki ya otantik bir şey oldu desin. Ya yani inanın kulları bazen memnun etmeye çalışıyoruz. Hadiste geçiyor. Bir insan Allah'a memnun etmeye çalışırsa kullar da memnun kalıyor. Tam tersine bile bile kullar için günaha girerse esasında kullar da ondan memnun kalmıyor. Allah gönülleri hükmeden Allah değil mi? Sen istediğin kadar ona onun istediği şekilde günaha girersin. Müşteri kaçırmayayım diye. Adam yine sana alışveriş yapmaz. Adama çok terse de yaparsın. Dinin imanın gereği. Onu içkili yere götürmezsin. Haram işlerine yere götürmezsin. Herif seni daha çok sever.
Evet.
Kalplerde yani sevgiyi yönlendiren Allah olduğu için buna dikkat etmek lazım. Yani alt sınır ve üst sınırı kaybetmeyelim.
Tabii bu bizim şu anda belki birincisini zaten yapamayız da ikincisi olan yani dünyanın mübahlarından faydalanmakla birlikte haramlarından ve şüphelerinden
yani biz bugün haram ve şüphede dursak bizim için en büyük zühd budur. Yani İbrahim Nethem gibi olamayız.
Olamayız.
Biz olsa kadınlar olmaz. Hanımlar olsa efendim kimler olmaz. Çocuklarımızı o hale sokamayız. Ama yavrum, oğlum, kızım, hanım bak şurası haramdır. Buradan ötüre beni götüremezsin. Şurası şüpheli sınırı girer. Ben buraya adım atmam, yanında yaklaşmam. Bazen duygu kulağımıza geliyor mesela. Diyor ki hanımlar eşlerine ya adam çok para kazanıyoruz elhamdülillah. Gidelim de şöyle iyi bir yerden daire alalım. İyi bir yer dediği yerde işte yüzme havuzu olan erkek kadın karışık. İyi bir semt diyor mesela. İyi istediği semt esasında kime göre iyi? Benim nefsime göre iyi yani. Hani zenginlerin lüks hayat yaşanan bir yer istiyor insanlar. Orası Allah katında iyi değil ki. Yani camisi yok, ezan sesi duyulmuyor. Efendim işte haramlar işleniyor, kulübü var bilmem nesi var. Orası Allah katında kötü bir yer.
Evet.
Şimdi burası şüpheli bir yer. Ben havuza girmiyorum. Girmiyorsam ama çocukların girebilir. Gözün çarpabilir. O yüzden buna bak şüpheliye girdi. Hatta harama girdi yerine göre. Bundan da uzak duracağız. Benim param var diye her dediğimi yapamam. Helal para bile olsa o helal parayla haram veya şüpheli bir iş yapamam. Bunu net ve keskin çizgilerle çiziyor İmam Rabbani Hazretleri.
Evet. Semayı arşla kıyaslarsak aşağı düşer. Yeryüzüyle kıyaslarsak ne kadar da yüksektir diye bir şiirden alıntı yapmış. Yani eğer gökyüzünü siz bir şekilde
arşla, Allah'ın arşıyla kıyaslarsanız çok düşük.
Çok düşük. Ama yeryüzüyle kıyaslarsanız yüksek.
Tabii herkes de işte durumuna göre, yerine göre, zamanına göre zühdünü ayarlayacak. Yani işte bir insan vardır mesela, diyelim ki güzel evi vardır, arabası vardır ama onun zühdü kendine göredir. Diyelim onun zühdü belki mesela imkanı var, gidip de iyi bir lokantada yemek yerine evinde mütevazi bir şey yer. Onu infak eder. Herkes kendine göre. Sami Efendi Hazretleri zaman zaman işte belki de her zaman o vapurda iner.
Evet, yol parasıyla alakalı.
Yürek çıkar. O mübah olan esasında dolmuşa binse biner.
Biner, gider.
O parayı infak edermiş mesela. Evet. Ne güzel bir zühd. Bu zühd zamana göre değişiyor işte, onu demek istiyoruz. Yani bugün biz kimseye İbrahim bin Ethem gibi mülkünü bırak, padişahlığını bırak, vazifeni bırak da diyemeyiz. O da yapanlara helal olsun. Ama İmam Rabbani diyor ki sen onun gibi yapamasan da o en üstünü. Çünkü o niye en üstünü? Çünkü İbrahim bin Ethem Hazretleri malı mülkü bıraktı gitti ama irşatla uğraştı belki. Hem ibadet hem irşatla uğraştı. Bunu yapıyorsa insan ne güzel. Bazen oluyor mesela, şöyle oluyor Numan Bey. Bir abimiz üniversiteyi bitiriyor. Diyelim ki çok güzel bir bölümde bitirmiş ama ona bir ihtiyaç var. İslami hizmet sahasında. Afrika'da gidip belki bir köyde hizmet etmesi gerekiyor.
Branşıyla alakalı olmayan branşı, bir hususta.
Evet, alakalı alakasız. Yani burada kalsa belki fabrikatör olacak. O kardeşimiz fedakarlık yapıyor. Buradaki imkanları reddedip gidip orada İbrahim bin Ethem gibi diyorum ben bunlara. İlla öyle olması gerekmiyor işte. Fabrikasını bırakıyor gidiyor mesela Afrika'da bir camide Kur'an-ı Kerim öğretiyor talebelere. Aynı İbrahim bin Ethem gibi işte. Ha, bu mübahın yani tamamen terk etmiş oldu.
Zirvesi mi oldu?
Zirvesi bu? Oldu bu bizim zamanımıza göre.
Evet.
Başka birisi diyor ki ben kusura kalmayayım o kadar fedakarlık yapamam ama ben fabrikamda fabrikatör olurum, esnaf olurum, tüccar olurum ama diyor mübahları da kullanırım ama harama girmem diyor. Fazlasını da yine infak ederim diyor.
Bu da ikinci derece.
İkincisi, eyvallah. Yani örnek verdik tabii, tam tutar tutmaz bilmiyorum ama günümüze uydurmaya çalıştık İmam Rabbani'nin sözlerini.
Evet. Altın ve gümüş kullanmak, ipek ve benzeri şeyleri giymek gibi şeriatın haram kıldığı hususlardan kesinlikle kaçınmak gerekir.
Şimdi şöyle, dedik ya biraz önce, hocam ben çok işte iş adamıyım, çok güzel giyinmem gerekiyor. Gidiyorsunuz bir mağazaya, bütün şeyler, ipek karışımı var değil mi?
Evet.
Bazı kumaşlara bakıyorsunuz, ben bakarım genelde. Genelde biz naylon olmasın diye yani. Yani ipek alacak kadar o kadar şeyimiz, imkanımız yok. İyi ki yok elhamdülillah. Yani naylon olmasın, ne diyor ona, bir şey diyorlar, bir madde var ya.
Polyester.
Polyester, evet. Yani insanı yakıyor böyle hakikaten, evet. Sağlıksız bir şey. Ama mesela bakıyorsun %50 ipek diyor. Ya kardeşim ipek erkeğe haram. Ama hocam güzel duruyor üzerimde. Takım, şimdi o ipek takımı giydiğim zaman hakikaten olmaz. Artık o helal değil. Yani ise bedava al istersen. Yani 1000 lira değil de 10 lira dalsın o takımı. Ucuz adam hocam, çok da yakışıyor, olmaz. Artık orada helal, sen şüpheliye ve harama girdin.
Evet.
Orada bırakmak, terk etmek zorundasın.
O bakımdan hocam...
Yani, ya özür dilerim, altın saat var değil mi? Böyle altın kaplama, altın saatler. Yani şimdi Allah altını kadına helal kılmış, erkeğe haram kılmış. Hocam hediye geldi, ben almadım. Olsun, yine takamazsın. Ya hanıma hediye çeksin eğer hanım takabilecekse. Veya takamıyorsa git altını erittir, hatta erkeğe de hediye etme. Onu da söyleyeyim.
Evet.
Onu da günaha sokma. Hocam ben takmayayım da iş arkadaşıma, komşuya hediye edeyim. Ya o da günaha girecek.
Evet.
Hatta buna göre diyelim, hediye götürürken de dikkat etmek lazım. Ben şimdi size bir gömlek hediye edeceğim mesela. İpek aldım. Siz de bilmiyorsunuz ipek olduğunu. Günah alana, hediye edene. Tabii diğeri de şüphe ederse bakması, okuması lazım arkadaki içindekiler bölümün ama bazen insanlar fark edemeyebiliyor. O yüzden harama işte altındı, altın saat takmak, efendim altın kolye takmak, ne bileyim, veya gümüş şey yemek takımları, ne bileyim İpek elbiseler, bunlar haram.
Evet. Hocam bunların da tabii şu anda günümüzde belki bunun tıbbi açıklamaları, bilimsel açıklamaları da ortaya çıkmaya başlıyor. Belki o zaman bunun bir bilimsel açıklaması da yok ama şu anda altının ve ipeğin aslında bir erkeği feminen hale getirdiğine dair şeyler var. Kanıtlar var.
İlla ki.
Yani hani insan inikas diyor, diyoruz ya, yansıma. İpek gömlek giyen erkeklerin daha feminen tavırlar içerisine girdiği.
Yani kadınsı diyelim.
Kadınsı,
evet. Anlaşılmaz.
Evet,
doğrudur.
Kadınsı hareketler içerisine girdi ki bu da mesela bayan kuaföründe çalışan erkekler için de geçerli maalesef.
Aynen öyle maalesef.
Bir süre sonra maalesef. O hallere bürünüyorlar. Bir de hocam Yahudiler bu konuda çok kesin sınırlara sahipler. Mesela %100 onlar katışıksız elbise giymiyorlar. Hep %100 olsun diye bir kuralları var. Bir firma var, kendilerinin firması. Bir ara %90 pamuk, %10 başka bir madde kattı diye o mağazayı, her ilde ülkede şubesi olan bir mağazayı protesto ettiler. Yani bu konuda onlar daha çok duyarlı hale gelmiş oluyorlar. Kesinlikle pamuk giyiyorlar, %100 pamuk.
Şimdi en büyük fitne yani Allah Resulü buyuruyor, ben artık diyor bundan sonra ümmetime şirkten korkmam. Ama diyor bu mal sevdasından evet. korkarım. Şimdi paramız pulumuz arttıkça ülkemizde bunu çok yakinen de görüyoruz. İnsanlar sanki helallar yetmiyormuş gibi. Helallar bizim bütün ihtiyaçlarımızı çok fazlasıyla karşılar.
Evet.
Bir insan yünlü giydi diye, pamuklu giydi diye vücudunda hastalık çıkmaz.
Evet.
İpekli giymek zorunda değiliz. Yani normal saat taktığımızda hiçbir bize zarar olmaz. Altın takmanın bize bir ekstra faydası da yok zaten. Hı hı. Zararları da var dediğiniz gibi.
Var tabii ki.
Ama şeytan ve nefis diyor ki ya çok param var. Git illa bir haram işle yani. Hı hı. Haram işle ki farklı bir insan ol. Hı hı. Bir şüpheli iş yap ki. İnsanlar yavaş yavaş aşındırıyorlar bu helal haram sınırını. Hı hı. Hep böyle şüpheli konulara. Oradan da yavaş yavaş mesela işte çok param var bankada faize. Ya işte ben işte falan ya yatırma kardeşim. Hı hı. O parayı bankaya koyma. Git ev al, bilmem tarla al veya başka bir ortaklığa gir İslami şekilde. Hı hı. Bakıyoruz yani fakir fukara daha takvalı, daha şey olmaya çalışıyor. İhtiyacı olmadığı halde çok parası olan bir insan harama şüpheli düşebiliyor.
Alabilecek gücü olduğu için mi hocam acaba? İnsanın elindeki gücü nefis, arttıkça nefiste...
Diyor ki imam demeyelim, Mevlana Hazretleri, o da imam sayılır. O da bizim imamımız. İmam Mevlana diyelim hadi. Bu darılmasın. Yani diyor nefsin diyor ateşine odun attıkça ateş ne olur? Azgınlaşır değil mi? Daha da
tabii
büyür.
Ki,
şimdi nefsin bir dediği yaparsınız. Nefis hep böyle küfür ve şirk üzere yaratılmış. Allah nefsimizi öyle yaratmış. Hı-hı. İsyan üzerine. Yani bir yerde mesela helal bedava olsun. Daha iyisi, daha sağlıklısı. Gider haramına 100 misli para verir. Velev ki sağlığı da zararlı olsun mesela. Hı-hı. Onu ister illaki. Niye? Çünkü nefis isyan üzerine yaratıldığı için. O yüzden burada tabii nefis terbiyesi yapmazsak parayla beraber azgın bir nefis çok tehlikeli.
Evet.
Bu yüzden Allah'a dua edelim de önce nefis terbiyesi yapalım.
Amin. İnşallah.
Dünyayı da inşallah ele geçirdiğimizde böyle onu şüpheliye, harama gitmek için değil, hak yolunda hizmet için kullanalım inşallah.
Evet. Çok az bir vaktimiz de kaldı ama hocam şunu bitirelim olmazsa.
Buyurun bitirelim. Tabii, vaktimiz var biraz daha.
O şeriatın kaynağına salat ve selam olsun. Altın ve gümüş kapların süs ve ziyneti eşyası olarak saklanmasında bir sakıncası yok. Hatta kısmen buna müsaade de vardır. Ancak bu kapların herhangi bir şekilde kullanılması haramdır. Velhasıl Hak Sübhanehu mübah dairesinin alanını gerçekten çok geniş tutmuştur. Bu sınır öylesine geniştir ki mübahtaki fayda ve lezzetler haram olan işlerdekine göre çok daha fazladır. Bununla beraber mübahların kullanılmasında Hak Sübhanehu'nun rızası varken haramların kullanılmasında Allah'ın gazabı vardır. Sağlıklı bir akla sahip olan kişi Mevlası haram olan lezzetin yerine mübah olan lezzete izin vermişken içinde Mevlasının rızası bulunmayan fani lezzeti tercih etmez.
Yani şunu söyleyeyim bir kere bütün haramlar bizim insanlığımıza sağlığımıza zararlı yani.
Evet.
Bir haram gösterin ki insana çok faydalı olsun. Yok böyle bir haram yok yani. Kumar zararlı, ailemize zararlı, aklımıza zararlı. Zina bizim ailemizi bitiriyor, kökünden kazıyor. Hırsızlık kötü. Bütün zararlı şeyleri Allah yasaklamış, faydaları serbest bırakmış.
Serbest bırakmış.
Şimdi durum böyle olunca biz o güzel mübahları bırakıp da yani su gibisi, çay gibisi, kahve gibisi yokken gidip hem sağlığı zararlı, insan sarhoş ediyor. Gidip başkasının malına canına zarar veriyorsunuz, sarhoş araba sürüyorsunuz. Hem de hakikaten bizi elhamdülillah nasip olmadı, hiç içmedik ama sigara içenler işte hakikaten öksürüp tiksiriyor, içki içenler öksürüp tiksiriyor ilk içtiklerinde. Çok böyle hoş şeyler değil bunlar. Zorla alışıyorlar yani.
Vücut adeta isyan ediyor, alma
zorla
alma
alışıyorlar.
Diye.
Yani evet. İşte o diğer o efendim uyuşturucu kullananlar değil mi? Kullandıkça zorla alışıyorlar buna zamanla. Evet. Bu yüzden Allah'ın helal kıldığı helal dairesi çok geniş. Ve helallar çok güzel.
Evet.
Bunları bırakıp da Allah aşkına haram olan hem zararlı hem paramıza hem aklımıza hem nesebimize namusumuza zararlı olan haramlara girmek ancak hani bu delilikle açtık konuyu negatif manada bir deliliktir yani.
Evet.
Hakikaten deliliktir. O yüzden Allah bizi muhafaza buyursun.
Amin. Kıymetli hocam programımızın vaktimizin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programdan kaldığımız yerden devam ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri. Kıymetli hocamız Süleyman Derin ile Hacı Egen'den Mektuplar programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.